9. ayrım, sayfa 102. Kayıp yaz 2015. Altan Öymen. Erdoğan'ın sözleri ve Baykal'ın izlenimleri. Baykal'ın izlenimleri böyleydi. Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle görüşmesinin ertesi gününde gençlerle yaptığı toplantıda söylediklerini o görüşmenin faydalı olduğunun bir işareti olarak değerlendiriyordu. Cumhurbaşkanı'nın ertesi günkü toplantısında gençlere söyledikleri arasında şunlar da vardı. Herkes egolarını bir kenara koymalı. Bir an önce hükümet kurulmalı. Kaldığımız yerden devlette devamlılık esastır anlayışıyla bu süreç devam etmedi. Asla kimse ben deme hakkına sahip değildir. Biz demek zorundayız. Milletin seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak şahsımın sorumluluğu çok daha büyük. Bu işin devamlılığı için her şeyi yapacağım. Bunlar tabii güzel sözler. Cumhurbaşkanının böyle şeyler söylemesi her zaman olmuyor. Bunları söylemesinde Baykal ile görüşmesinin etkisi olmuş ise o görüşme faydalı olmuş demektir. Hele o sözlerin gereği yerine getirilecek olursa o fayda daha da önem kazanır. Deniz Baykal'ın o konuda da iyimser olduğu anlaşılıyor. Çamlıbeli ile söyleşisinde Cumhurbaşkanı'nın gençlere söylediklerinin tersine bir düşünce içinde olabileceğini kabul etmiyor. Çamlıbel'in sorusu ile Baykal'ın cevabı şöyle. Cansu Çamlıbel, peki siz Cumhurbaşkanı ile görüşmenizde böyle bir tavır hissettiniz mi? Koalisyon kurma görevini AK Parti'ye veririm, 45 günde yapamıyorsa CHP'yi denemem bile. Deniz Baykal, yok yok öyle bir şey yok. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın öyle bir şey düşündüğü kanısında değilim. Çamlıbel daha sonra Baykal'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi konusunda CHP içinde bir sıkıntı olup olmadığını da soruyor. Söyleşinin o konudaki soru cevapları da şöyle. Cansu Çamlıbel, CHP içinde bu görüşmeyi kabul etmenizle ilgili bir sıkıntı var mı? Deniz Baykal, olması için hiçbir neden yok. Meclis Başkanlığı konusu. Çamlıbel Baykal'la söyleşisinin son bölümünde sözü Meclis Başkanlığı konusuna getiriyor. Önce Cumhurbaşkanı'nın görüşmeler için niçin kendisini seçtiğini soruyor. Söyleşinin o bölümü de şöyle. Cansu Çamlıbel, neden siz? Deniz Baykal, vallahi bilmiyorum. Ben çağrıldım, ben talip olmadım. O insanın da beni çağırması için özel bir neden yok. Cansu Çamlıbel, bu süreçte yeni bir meclis başkanına da önemli bir rol düşecek değil mi? Deniz Baykal, parlamento önemli bir organ, onun başkanına da daima önemli bir rol düşer. Cansu Çamlıbel, Türkiye'nin bu döneminde meclis başkanlığı yapmak kalbinizde yatıyor mu? Deniz Baykal, bu bir kişisel arzu meselesi değil, siyaset adamı. Kendisine düşen her görevi yapmak üzere hazır olması gereken insandır. Böyle bir görev tevdi edilme noktasına gelindi de bu müzakere mi edilecek? Koalisyon konusunda partiler anlaşırsa bu konuda da anlaşırlar. Sen iste isteme bir anlamı yok ki. Ben de istiyorum ki koalisyon kurulsun. Benim derdim Türkiye sahipsiz olmasın. Bizim dışımızdaki partiler anlaşsa, meclis başkanlığını da falana verecek olsalar itiraz edecek durumumuz mu var? Deniz Baykal'ın meclis başkanlığı konusunda Cansu Çamlıbel'e o sözleri söylemesinden ve söyleşinin yayımlanmasından sonra meclis başkanlığına kim aday olacak konusu meclisteki partilerin kulislerinde güncelleşmeye başladı. AKP mutlak çoğunluğa sahip olmamakla birlikte 258 milletvekiliyle meclisin en çok milletvekiline sahip olan partisiydi. AKP kulislerinde iki aday adayının adı dolaşıyordu. Biri Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dı, ötekisi ise eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ydı. Kulislerde bir süre ikisinin adı birlikte dolaştı. Hangisi olacağı AKP içine tartışıldı. Sonuçta İsmet Yılmaz üzerinde karar kılındı. MHP'lilerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İnsanoğlu'na oy vereceği anlaşılıyordu. HDP'nin de Dengir Mir Mehmet Fırat'a. O tahminler gerçekleşti. İkisi de partilerinin adayı oldular. CHP'de ise Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmenin arkasından CHP adayı olarak onun adı geçmeye başlamıştı. Baykal, Cansu Çamlıbel'le yaptığı söyleşide öyle bir talebi olmadığını ifade etmişti. Ama Çamlıbel'in sorusu üzerine bu bir kişisel arzu meselesi değil, siyaset adamı kendisine verilen her görevi yapmaya hazır olması gereken insandır demişti. Bundan da tabii kendisine öyle bir görev önerilirse onu kabul edeceği anlamı çıkıyordu. Deniz Baykal'ın adaydı. Daha önceki sayfalarda belirttim. Meclis başkanlığına kimin seçileceği, hele 7 Haziran 2015 seçiminin hemen sonrasında yeni siyasi dengelerin kurulması açısından çok büyük önem taşıyordu. Deniz Baykal Partisi'nin genel başkanlığını da yapmış, kıdemli bir siyasi lider olarak o görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için gerekli deneyime ve donanıma sahip olan bir politikacıydı. Bu açıdan o göreve aday gösterilmesini kendisi de isteyebilirdi, partisi de. Aday olup da seçimi kazanırsa meclis başkanlığında hem deneyimli bir politikacı görev almış olurdu, hem de 7 Haziran seçimindeki seçmen iradesine uygun bir sonuç alınmış olurdu. Ama o adım atılmadan önce gerek kendisinin gerek partisinin şu hesabı yapması gerekirdi. Aday olursa seçimi kazanabilir mi hesabını? Çünkü 4 turlu seçimi AKP dışındaki bir aday kazanamazsa, bu o seçimi AKP adayı kazanacak demekti. O ihtimalin gerçekleşmesi halinde de meclis yönetimindeki siyasi dengeler seçimden öncekine benzeyecekti. AKP 7 Haziran seçiminde meclisteki mutlak çoğunluğunu kaybetmiş olmasına rağmen yeni meclisin yönetim mekanizmasını elinde tutmaya devam edecekti. Ayrıca belirttim, ortada çok somut ve güncel bir tehlike vardı. AKP'nin yönetim kadrolarında yeni hükümetin kurulmamasını ve yeniden seçime gidilmesini isteyenler çoktu. O istek seçimin bittiği geceden itibaren iktidarı destekleyen gazetelerin manşetlerine yansımıştı. Öyle bir eğilim giderek güçleniyordu. Meclis başkanlığına o zamana kadar AKP'nin karşısında olan partilerden birinin adayının seçilmesi, o tehlikenin önlenmesi açısından yaşamsal bir önem taşıyordu. Meclis başkanlığına o 3 partiden birinin adayının seçilmesi halinde ise, o tehlikenin önlenmesiyle birlikte demokrasimizin kronik sorunlarına çözümler getirmenin de yolu açılabilirdi. AKP dışındaki 3 partiden her biri meclis başkanlığına aday göstermeden önce bunun hesabını yapmalıydı. Kendi aralarında diyalog kurarak bir aday üzerine anlaşmanın çaresini bulmalıydılar. 7 Haziran 2015'te seçilen meclisin açılışından sonraki günler içinde o çare bulunamadı. Başka partilerle diyalog kurma yoluna seçim gecesinden başlayarak sıcak bakmayan MHP bu konuyu da kendi haline bıraktı. CHP ise Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesiyle başlayan gelişmelerin etkisi altında kaldı. O görüşmeden sonra şu anlaşılıyordu. Baykal meclis başkanlığına partisi tarafından aday gösterilmeyi bekliyordu. Bunu gizli açık toplantılarda belli ediyordu. Peki meclis başkanı adayı olması için gerekli olan asıl koşul hakkında ne düşünüyordu? Seçilmek için yeterli oyu alabilecek miydi? Bu konuda iyimser olduğu o günlerin Ankara'sındaki gelişmelerin yakın tanığı olanların izlenimlerinden anlaşılıyor. Onlara göre Baykal, AKP dışındaki 3 partinin milletvekillerinin büyük çoğunluğundan oy alabileceğini tahmin ediyordu. Hatta bazı AKP'lilerden de. Baykal'daki ve yakın siyasi çevresindeki bu beklentiler düz mantığa uygundu. Baykal'ın siyasi tecrübesi öteki partilerin adaylarının hepsinden, yani İsmet Yılmaz'dan, Ekmelettin İhsanoğlu'ndan, Dengir Mir Mehmet Fırat'tan daha fazlaydı. Siyasette parti yöneticiliği, genel başkanlık, bakanlık, başbakan yardımcılığı dahil yüksek görevlerin çoğunda bulunmuştu. Ayrıca geçici başkan sıfatıyla da olsa meclisi o sırada fiilen idare eden başkan da oydu. Yani tüm objektif şartlar onun lehineydi. Milletvekilleri niçin onu seçmesin de başkasını seçsin? Ayrıca meclis başkanı seçimi gizli oyla yapılıyordu. Buna göre milletvekillerinin oy kullanırken partisel nedenleri bir kenara bırakıp kendi vicdanlarına göre hareket etmeleri gerekirdi. Öyle yaptıkları takdirde Baykal'ın oylarının yeterli sayıya ulaşması mümkündü. Bütün bunlar doğruydu. Ama meclisteki bu gibi seçimlerde böyle bir hesapla yetinmek sonuca ulaşmaya yetmezdi. Hele 7 Haziran seçimlerinde oluşan meclis tablosunun ortaya koyduğu koşullar altında. Ama Baykal kararını verdi, aday olma niyetini ilan etti. CHP'li milletvekilleri de eski genel başkanları için acaba seçilebilir mi tereddütü içinde olsalar da buna yeterince itiraz etmediler. Bazıları sandılar ki Baykal herhalde o kararı verirken şu partiden bu kadar oy alırım, bu partiden o kadar, bizimkiler tabii bana verir diye sağlam bir hesap yapmıştır. Cumhurbaşkanı ile konuşmasından aldığı izlenime de dayanarak AKP dışındaki partilerden alacağı oyların üzerine AKP'den bile oy alabileceği sonucuna varmıştır. CHP'deki bir kısım milletvekilinin böyle düşünmesinin nedeni şuydu. Baykal Partisi içindeki seçimler öncesinde yaptığı adaylık çalışmalarında çok sağlamcı olarak tanınırdı. Genel başkanlık seçimlerinde oy kullanacak delegelerle gerek bizzat, gerek arkadaşları aracılığıyla önceden iletişim kurmaya özen gösterirdi. Kendi adaylığını ancak iyi bir sonuç alacağına inanırsa açıklardı. Meclisteki başkan seçiminde de aynı sağlamcılığı göstermesi beklenirken bunu yapmamıştı ama adaylığını koymakta ısrar etmişti. Niçin? Politikada Baykal'la birlikte çalışmış olan bazı arkadaşlarının tahmini şuydu. Erdoğan'la görüşmesi sırasında kendisine AKP içinden oy gelebileceği izlenimini edinmiş olabilirdi. Seçim günü yaklaştıkça şu da görüldü. Baykal meclis başkanlığı seçimi öncesinde meclisteki seçmenlerini hedef alan bir adaylık çalışması yapmıyordu. Yakın çevresinin de öyle yoğun bir gayret içinde olmadığı fark ediliyordu. Sanki bir çeşit nasıl olsa bana oy verirler özgüveni edinmiş gibiydi. Tuhaf bir seçim. Tabii şunu da belirtmek gerekti. 2015 yazındaki o meclis başkanı seçimine AKP dışındaki partilerden katılan adaylarda da fazla bir hareketlilik yoktu. O seçim daha önceki meclis başkanı seçimlerinden hiçbirine benzemiyordu. Tuhaf bir seçimdi. Kulislerde sadece AKP'nin adayı İsmet Yılmaz'ın yandaşları biraz faal haldeydiler. Ne MHP'lilerin adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun partili yandaşları kazanma iddiası taşıyorlardı, ne de HDP'lilerin adayı dengir bir Mehmet Fırat'ın partidaşları. İki grup da AKP adayının seçimi kazanmasını değiştirilemez bir kader olarak görüyormuş gibiydiler. 30 Haziran 2015 günkü seçimin ilk turuna öyle bir hava içinde girdiler. Bu gibi seçimlerdeki klasik uygulama yapıldı. Herkes gizli oyunu kullandı, açık sayım yapıldı. İlk turun sonucu şöyle oldu. Birinci tur, 30 Haziran 2015. Yılmaz 256, Baykal 125, İhsanoğlu 81, Fırat 81. İkinci tur, 30 Haziran 2015. Yılmaz 256, Baykal 128, İhsanoğlu 80, Fırat 80. Bu tablonun anlamı şu, eğer AKP dışındaki partiler kendi aralarında anlaşsaydılar, belirleyecekleri herhangi bir ortak aday o seçimi rahatça kazanacak durumdaydı. Yukarıda sonuçları belirtilen oylamalar ilk iki tura aitti. Eğer AKP dışındaki partiler ortak aday çıkarabilseydiler, o aday dördüncü tura da gerek kalmaksızın üçüncü turda seçimi kazanırdı. Çünkü onu destekleyen üç partinin toplam oyu üçüncü turda gerekli olan mutlak çoğunluğa rahatça ulaşırdı. Çünkü o üçünün toplam milletvekili sayısı 287 idi. Ve o sayı AKP'nin ilk iki turda 256 olan sayısından 31 oy fazlaydı. Peki, diyelim ki ilk iki turda durum öyleydi. Öteki partilerin oyları dağınıktı. Ama ikinci turdan sonraki üçüncü turda o durum değişemez miydi? Üç parti aralarında hızlı bir temas trafiğiyle bir uzlaşmaya varamazlar mıydı? Üç partinin üç adayından biri üzerinde anlaşıp üçüncü turdaki oylarının tümünü veya tümüne yakınını o adaya yöneltemezler miydi? O da mümkündü. Ayrıca anayasanın ve iç tüzüğün o konudaki düzenlemesine göre oylama gizliydi. Oy kullanan milletvekillerinin daha sonraki turlarda ben o adayı bıraktım şu adayı seçiyorum demek en doğal haklarıydı. Zaten çok turlu seçimlerin amacı da seçmenlere o hakkı tanımaktı. Ayrıca şu vardı, iki tur arasındaki temaslarda seçmenleri ikna edip kime oy vermeleri gerektiğini anlatmak, AKP'liler kadar AKP dışındaki partilerin mensuplarının da yapabileceği bir işti. Kısacası mecliste 30 Haziran 2015 günkü meclis başkanı seçiminin birinci turunda AKP'nin adayı öteki partilerin adaylarını tek tek geçmişti. Ama öteki partiler ertesi günkü üçüncü oylama için daha önce değindiğimiz gerekçelerle bir ortak aday üzerinde gecikerek de olsa o gece ve ertesi sabah anlaşabilselerdi o seçimin üçüncü turunda durum tamamen değişirdi. Seçimi üç partinin ortak adayı kazanırdı. Sonuç bir aksilik çıkardı üçüncü turda alınamazsa dördüncü turda mutlaka alınırdı. Öyle bir sonucun ne kadar önemli olduğunu önceki sayfalarda anlatmaya çalıştım. Şimdi burada 30 Haziran'da başlayan o seçimin öteki turlarında ne olduğunu özetleyeyim. Ve sonuç. Üçüncü ve dördüncü turlar bir gün sonraki 1 Temmuz günündeydi. İkinci turdan sonraki bir gün içinde de sonucu değiştirecek bir gelişme olmadı. AKP dışındaki adayların bir araya gelip üç adaydan biri üzerinde uzlaşıp hep birlikte onu desteklemeleri için teklifler yapıldı. Ama Devlet Bahçeli'nin ben HDP'lilerin oy vereceği adaya oy vermem yolundaki ilginç tutumu değişmedi. Üçüncü turda MHP adayı Ekmelettin İhsanoğlu ile HDP adayı Dengir Mir Mehmet Fırat elendi. Sadece en yüksek oy alan aday ile ikinci sıradaki adayın katılabildiği dördüncü tura AKP adayı İsmet Yılmaz ile CHP adayı Deniz Baykal kaldı ve o son turda yarıştılar. Baykal'ın üçüncü turda 129'a çıkan oyları dördüncü turda 33 oy artarak 182'ye çıkmıştı. O oyların mecliste 80 milletvekili olan HDP'den geldiği tahmin ediliyordu. Çünkü MHP'lilerin çoğu ya oylamaya katılmamış ya da geçersiz oy kullanmıştı. Meclisin 550 milletvekilinden oylamaya katılıp geçerli oy kullanan milletvekili sayısı 440'tı. AKP adayı İsmet Yılmaz'ın oyu ise 3. turda aldığı oydan bir oy fazla olarak 259 olmuştu. Ama o oy seçimi kazanıp meclis başkanlığı görevini üstlenmesine yetiyordu. Evet, böylece 7 Haziran 2015'teki genel seçimde meclisteki mutlak çoğunluğunu kaybeden AKP, meclis başkanlığına yeniden kendi adayını seçtirmiş oldu. O seçimin 4 turundaki oylama sonuçlarını burada bir de toplu olarak kaydedelim. 1. tur 30 Haziran 2015 Yılmaz 256 Baykal 125 İhsanoğlu 81 Fırat 81 2. tur 30 Haziran 2015 Yılmaz 256 Baykal 128 İhsanoğlu 80 Fırat 80 3. tur 1 Temmuz 2015 Yılmaz 259, Baykal 129, İhsanoğlu 80, Fırat 78. 4. tur 1 Temmuz 2015 Yılmaz 258, Baykal 182, İhsanoğlu elendi, Fırat elendi. Ve AKP adayı meclis başkanı oldu. Bu sonuç bana geçmişteki meclis başkanı seçimlerinden bazısını hatırlattı. Onlardan ikisini değerli okurlarımla paylaşmak istiyorum. Ecevit'in formülü, adayımızı onlar belirlesin. Siyasi tarihimizdeki meclis başkanlığı seçimlerinde sözünü ettiğimiz meclis içi temaslar yoluyla sonuç alınabildiğinin başarılı örnekleri vardır. Bunlardan bazısını hem televizyon yayınlarında ayrıntılarıyla anlatmıştım hem de gazete yazılarımda. Burada içlerinden ikisini özetleyeyim. Yıl 1977, meclis dört partinin grubunun bulunduğu bir meclisti. O partileri ve genel başkanlarını hatırlayalım. CHP Bülent Ecevit, AP Süleyman Demirel, MSP Necmettin Erbakan, MHP Alparslan Türkeş. Meclis başkanını bir türlü seçemiyordu. O zamanlar dördüncü turda en yüksek oyu alan seçilir diye bir kural yok. Seçilmek için mutlaka mutlak çoğunluğun oyunu yani 226 oyu almak gerekiyordu. O alınamayınca turlar devam edip giriyordu. 10. tur, 15. tur, 20. tur, 30. tur sonuç bir türlü alınamıyordu. CHP birinci partiydi ama mutlak çoğunluğa ulaşması için 7-8 oya ihtiyacı vardı. CHP zaman zaman adayını değiştiriyordu. Öteki üç parti yeni adayları da beğenmiyordu. Kendi içlerinden bir aday üzerinde anlaşıp onu kazandırmayı da beceremiyorlardı. Meclis başkanı seçimi uzayıp gidiyordu. Ancak şu belliydi. O üç partiden biri olan MHP o konuda biraz daha yapıcı davranmak istiyordu. CHP'nin o sıradaki genel başkanı Bülent Ecevit'ti. Bu durumun farkındaydı. Ben o sırada grup başkan vekiliydim. Bir gün ikili bir görüşmemize dedi ki, biz hep aday değiştiriyoruz. Eskisinin yerine bir yenisini buluyoruz, onu da beğenmiyorlar. Öyle yapacağımıza aday belirleme işini onlara bırakalım. 10 veya 15 aday adayının kendi milletvekillerimiz arasından saptayalım. MHP'lilere hangisini isterseniz adayımız o olacak. Buyurun seçin diyelim. Öyle yaptık. Elimize milletvekillerinin fotoğraflarının bulunduğu bir albüm aldık. Sayfalarını çevire çevire 15 aday adayı seçtik. O seçimi de partili milletvekillerimiz arasında Ecevit'e pek yakın durmayanlar, hatta dışarıdan bakılınca parti için muhalefetten sayılanlar arasından seçtik. Hatta bir keresinde şöyle oldu. Ecevit'in seçtiği isimlerden biri benim yakın arkadaşımdı. Ama Ecevit'le arasının pek iyi olmadığını herkes biliyordu. İsmi sorar gibi tekrarladım. Tekrarlamayı yadırgamış gibi. Evet evet dedi, biz kendimiz için seçim yapmıyoruz. MHP'liler için yapıyoruz. Onlar MHP'liler beğenecek ki oy vermeyi kabul edebilsinler. Listemiz bir empati metoduyla oluştu. Ben MHP'li grup başkan vekillerine götürdüm, verdim listeyi. Bir süre sonra haber geldi. Bizim 15 ismimizden birini belirlemişlerdi. Onu aday gösterirsek onlar da oy vereceklerdi. Belirledikleri isim de bizim parti için muhaliflerden sayılmazdı. Bizdeki yönetim açısından da kendisinden yararlanılan deneyimli bir arkadaştı. Zonguldak milletvekili Cahit Karakaş'tı. Şu belliydi. MHP'liler de bizim uzlaşma için attığımız adıma bir karşı adımla cevap vermişlerdi. Bizim gösterdiğimiz aday adayları arasından parti içi muhalefet açısından en ılımlı görünenlerden birini seçmişlerdi. MHP ile sağlanan bu anlaşmadan sonraki ilk meclis oturumunda Cahit Karakaş 226'dan bir fazla 227 oy aldı. Meclis başkanı seçildi. Görevde bulunduğu yıllarda meclisin çalışma olanaklarının geliştirilmesi, çağdaşlaştırılması yolunda önemli çalışmalar yaptı. Karakaş'ın seçilmesi birbiriyle birçok açıdan karşıt görüşlere sahip iki partinin genel başkanları ve grup başkan vekilleri arasındaki bir uzlaşmanın sonucuydu. Tabii o uzlaşma sırasında onun gerçekleşmesi için tek tek milletvekilleriyle görüşmeler de eksik olmadı. Çünkü o konuda CHP'de de MHP'de de tereddütleri olanlar vardı. Onların o günkü oturumda bulunmaları için gereken ilgi ve dikkat son ana kadar gösterildi. Bu doğaldı. Uzlaşmadan sonraki meclis oturumuna iki kişi eksik gelse sonuç o gün gene alınamazdı. Daha sonraki oturumda da başka sorunlar çıkabilirdi. Bizim milletvekillerimizin meclise eksiksiz gelmesi sayesinde o tehlike aşılmıştı. Ama işin esası tabii iki partinin genel başkanları arasındaki akılcı bir yöntemle varılan uzlaşmaydı. O uzlaşma sağlanmadan öyle bir sonuç alınamazdı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 113.